Tanrı sözünden yorumunu yapmakta olduğumuz Yeremya peygambere ağlayan, yüreği kırık olan peygamber denilmektedir. Yeremya bir rahibin oğluydu. Doğmadan önce peygamber olarak seçilmiş ve genç yaştayken de peygamber olmaya çağrılmıştı. Yeremya peygamber hizmetine Kral Yoşua'nın hükümranlığı sırasında başladı ve onun ölümünde ağıt yazmıştır. Çok kötü bir dönemde yaşadığı için evlenmesi yasaklanmıştı bu peygamberin. Yeremya peygambere halkı inanmadı, halkı tarafından reddedildi, nefret edildi, ayakları tomruğa bağlanarak dövüldü, hapse atıldı, vatana ihanetle suçlandı. Peygamberin halka duyurduğu mesajı kendi yüreğine büyük bir yüktü. Yeruşalim'in imha edilişini ve halkın Babil'e sürgüne gönderilmesini gördü. Babil güçlerinin komutanı onun kentte kalmasına izin verdi. Geride kalanlar Mısır'a kaçmayı istediklerinde Yeremya peygamber bunun aleyhinde peygamberlik etti. Geride kalanlarla birlikte Mısır'a gitmeye zorlandı ve orada öldü. Gelenekler Yeremya peygamberin geride kalan kendi halkı tarafından taşlanarak öldürüldüğünü yazar. Yeremya dikkate değer bir adamdı. O Tanrı'nın ağlayan bir çocuğuydu. Tanrı bir annenin kalbine titreyen bir sese ve yaşlarla dolu gözlere sahip olan bu adamı ağır bir yargı mesajı vermek üzere seçti. Yeremya peygamber İlyas kadar güçlü, Yeşaya kadar iyi konuşan ya da Hezekiel peygamber kadar meleksel değildi. Ürkek, çekingen, çaresizliğinin bilincinde olan, hiçbir zaman tatmadığı birazcık anlayış ve sevginin özlemini çeken biriydi. Yeremya hizmetine Yeşaya'dan 100 yıl kadar sonra başladı. İşine Kral Yoşua'nın zamanında başladı ve Babil'deki sürgün sırasında da devam etti. Halkının Babil'de 70 yıl sürgün kalacaklarını önceden bildiren oydu. Ayrıca sürgünlük dönemindeki karanlığın ötesindeki ışığı da gördü. Başka hiçbir peygamber gelecek hakkında bu kadar ışıl ışıl bir mesaj vermemiştir. Yeremya'nın mesajını niteleyen sözcük 13 kez geçen sadakatsizlik sözcüğüdür. Rabbe karşı olan sadakatsizlik. Yeremya halkını Rabbe sırtlarını döndükleri için eleştirdi, onların başına gelecek yargıyı belirtti. Bir an önce Rabbe dönmelerini istedi ama onu kimse dinlemedi. Yeremya kitabının ana hatlarına gelince bölüm 1'de Yoşua'nın hükümranlığı sırasında peygamberin çağrılması yer almaktadır. 2'den 20'ye kadar olan bölümlerde Sidkiya'nın hükümranlığından önce Yahuda ve Yeruşalim'e ilişkin verilen peygamberlikler. 21. bölümden 29. bölüme kadar olan kesimde Sidkiya'nın hükümranlığı sırasındaki peygamberlikler, 30. bölümden 39. bölümler arasında 12 oymağın geleceği ve Yahuda'nın yakında sürgünlüğü hakkındaki peygamberlikler, 40-42. bölümlerde Yeruşalim'in yıkılmasından sonra diyarda kalanlara verilen peygamberlikler, 43-51. bölümler arasında Yeremya'nın Mısır'daki son günleri sırasında verilen peygamberlikler ve son bölüm olan 52. bölümde de Yeruşalim'in yıkılacağı hakkındaki peygamberliğin gerçekleşmesi yer almaktadır Yeremya kitabında. Şimdi Yeremya kitabının yorumuna kaldığımız yerden devam edeyim. Bu programımızda değerli dinleyicilerimiz, yorumunu yapmakta olduğumuz Yeremya kitabının 31. bölümüne geldik. Bu bölümün başlığına yapacağım başlığını verebiliriz. 30. bölümden 33. bölüme kadar olan kesimler çok parlak ve cesaret verici bir şarkıyı oluştururlar. Bu noktaya kadar Yeremya peygamber yargıyı vurgulamıştı ama şimdi mesajı buna tam bir tezat oluşturur. Bir yorumcu bu bölümlere İsrail'in kurtuluşunun zaferli ilahisidir. Yahuda tarihinin en karanlık noktasında yazılmışlardı. Yahuda'nın son kralı olarak Sidkiya, kuzeydeki İsrail krallığının son yöneticileri olan Ahab ve Yezabel'e benzer. Ama tabii ki kuzeydeki İsrail krallığı son bulup sürgüne gittiğinden beri epey zaman geçmiştir. Bu noktada Nebukadnezar'ın ordusu Yeruşalim'in dışındadır. Şehri yok edip tapınağı yakmaya hazırdır. Sahte peygamberlerin vaatlerinin yalan oldukları kanıtlanmıştır. 7 yıl önce Hananya, Babil'in 2 yıl içerisinde yıkılacağını söylemişti. Ama Nebukadnezar'a bir şey olmamıştır, diridir. Yahuda halkı için fazlasıyla diridir. Yeremya'nın mesajı bir cesaret mesajıdır. 30. bölümde Rabbin gününün büyük sıkıntı dönemiyle açılacağından söz etmiştir. Bu bölümün 7. ayetinde buna Yakub'un sıkıntı zamanı demiştir. Ama büyük sıkıntının ötesinde diyarın eski haline getirilmesi ve halkın oraya dönmesi gerçekleşecektir. 31. bölüme yapacağım bölümü adını verdim. Çünkü yapacağım sözünü 15 kez görüyoruz ve bunu söyleyen Rabbin ta kendisidir. Tanrı 15 kez yapacağım dediğinde bizlere bunu kendisinin yapacağını söylemektedir. O zaman diyor Rab, Yeremya 31.1'de, bütün İsrail boylarının tanrısı olacağım, onlar da benim halkım olacaklar. Bu peygamberlik henüz gerçekleşmemiştir değerli dinleyicilerimiz. O zaman henüz gelmemiştir. İsrail'in şu anda o diyara dönüşü bu peygamberliğin gerçekleşmesi olarak yorumlanamaz. Çünkü Tanrı'ya bu halk dönmemişlerdir. Günümüzde o ülkede Hristiyanlara gerçek bir zulüm yapıldığını işitiyorum. Din özgürlüğünden söz ediyorlar ama böyle bir şey gerçekte yok. Halk ülkelerine döndü ama bu halk, yani İsrail halkı, gerçek anlamda Tanrı'ya dönmediler. 2 ve 3. ayetler Yeremya 31. bölümün. Rab diyor ki, kılıçtan kaçıp kurtulan halk çölde lütuf buldu. Ben İsrail'i rahata kavuşturmaya gelirken ona uzaktan görünüp şöyle dedim. Seni sonsuz bir sevgiyle sevdim. Bu nedenle sevecenlikle seni kendime çektim. Burada değerli dostum, Tanrı'nın bu halkı diyarlarını neden döndüreceğini görüyoruz. Ben Tanrı'nın İsrail'i o ülkeye kendi zamanında ve kendi planına ve amacına göre döndüreceğine bütün kalbimle inanıyorum. Bunu neden yapacağını da burada vermiştir, açıklamıştır. Sonsuz bir sevgiyle seni sevdim diyor. Bu ayet Tanrı sözündeki çok sevilen cümleler arasında yükseklerde yer almaktadır. Tanrı bu halkı nasıl sevebilir diye soranlar vardır. Çünkü bu halk Tanrı'ya itaat etmemiştir. Tanrı'yı bildikleri halde, Tanrı'nın sözüne sahip oldukları halde sırtlarını Tanrı'ya dönmüştür. Evet, Tanrı bu halkı nasıl sevebilir? Bu iyi bir sorudur ama onu biraz daha açıp Tanrı bugün bizleri nasıl sevebilir diye soralım. Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki demiştir. Tanrı sadece İsrail'i sevmekle kalmaz kardeşim. Tanrı dünyayı da sever. Yani seni ve beni sever. Yahudilere parmak uzatıp onları eleştirmek kolaydır. Ama Tanrı sonsuz bir sevgiyle seni sevdim der. Bu konuda yapabileceğiniz hiçbir şey yoktur. Tanrı böyle demiştir. Başkalarına parmak uzatmak yerine parmağımızı döndürüp kendimize değerli dostum uzatmamız gerekir. Tanrı'nın gözünde bizler hala imansız olan herkes kadar aynı derecede büyük günahkarlarız. Hepimiz, sen ve ben, bütün insanlar günahkardır. Sizlere ve bana kurtuluş sağlamak için Mesih'in ölmesi gerekti. Bunu birkaç kişiyle sınırlayıp Tanrı onları nasıl sevebilir demeyin dostum. Tanrı beni nasıl sevebilir? Tanrı sizi nasıl sevebilir? Herhangi birimizi sevmesi bizi hayrete düşürmelidir. Faber adındaki bir yorumcu bunu bir şarkıda, bir ezgide çok güzel bir şekilde dile getirmiştir. Şöyle der: sen böyle bir Tanrı olduğun halde bizim hakkımızda nasıl bu kadar iyi düşünebilirsin? Bunu zekam kavramıyor. Benim için karanlık bir şey ama yüreğime güneş ışığı gibi geliyor ya Rab. Evet, Tanrı sonsuz bir sevgiyle seni sevdim diyor. Sonsuz, buna dikkat edin. Sonsuz bir sevgi. Bu sonsuz sözcüğün anlamı hakkında çok az şey bildiğimi itiraf etmeliyim. Bir keresinde küçük bir çocuğa sonsuz ne kadar uzundur ve hiçbir zaman ne kadar uzundur diye sormuştum. Basitçe, herhalde epey uzun bir zamandır diye yanıt vermişti. Sevgi. Sevgiden sık sık söz edilir değil mi? Peki ama sorayım değerli dostum. Sevgi nedir? Tanrı'nın bizi sevmesi hakkındaki tek açıklamam, Tanrı'nın bizi bizde gördüğü herhangi bir şeyden ötürü değil. Ki bizde iyi bir şey yoktur. Kendisinin kim olduğundan ötürü sevdiğidir Tanrı. Açıklamayı kendi içinde bulur. Yuhanna, Tanrı'yı biz sevmiş değildik diyor. Ama o bizi sevdi. İşte değerli dostum, sevgi budur. İşte sevgi budur kardeşim. Kramer, Yuhanna'nın sözleri hakkında şöyle demiştir. Tanrı'nın bize olan sevgisi sevgiden gelir ve bunun ötesinde ve bunun yanında başka hiçbir nedeni yoktur. Çünkü sevgi Tanrı'nın içindedir ve Tanrı'nın içerisinde yaşar. Öyle ki Tanrı'da olan Mesih sevginin merkezidir. Tanrı sizi ve beni seviyor dostum. İşte harika olan budur. Bizde hiçbir şey görmedi Tanrı. Bizim insanlar olarak ortak yönümüz, değerli dostum, günahlıyız. Ama Tanrı sizi ve beni seviyor. Ve neden olduğunu size gerçekten söyleyemem. Yine Faber'den bir aktarma yapacağım. Şöyle diyor. Yine de sen bizim hakkımızda çok iyi şeyler düşünüyorsun ya Rab. Kendinin kim olduğundan ötürü. Senin sevgin zekamızı aydınlatıyor ama kalplerimizi korkuyla dolduruyor. Değerli kardeşim, Tanrı'nın sevgisi beni çok derinden etkiliyor. Eğer yarın beni sevmek konusunda fikrini değiştirirse sonsuza dek kayıp olurum. Siz de kaybolursunuz. Ama Tanrı sevgisinin sonsuza dek olduğunu söylüyor. Ve bu da çok uzun bir zaman. Tanrı'nın İsrail ulusuyla işini bitirdiğine inanan birçok dostum var. Size şu kadarını söyleyeyim ki, eğer Tanrı'nın İsrail ulusuyla işi bitseydi, sizinle ve benimle de olan işi bitmiştir. Ama Tanrı, seni sonsuz bir sevgiyle sevdim der. Tanrı dünyayı, yani seni ve beni o kadar çok sevdi ki. İşte bu sevgi Tanrı'nın sevgisidir. Sizin ve benim ne düşündüğümüz hiçbir şey fark ettirmez. Tanrı'nın İsrail ulusuyla işi bitmemiştir ve bizlerle de işi bitmemiştir. İşte diyor Yeremya 31. bölüm 8. ayette, onları kuzey ülkesinden geri getirmek üzereyim. Onları dünyanın dört bucağından toplayacağım. Aralarında kör, topal, gebe kadın da doğuran kadın da olacak. Büyük bir topluluk olarak buraya dönecekler. Halkı ülkelerine getirmek öylesine büyük bir sorumluluk olacak ki, körleri, topalları bırakıp fiziksel bakımdan en iyi durumda olanları götüreceğini sanırsınız. Tanrı, hiç böyle bir şey olmayacak diyor. Hepsini geri döndüreceğim. Ağlaya ağlaya gelecekler. Benden yardım dileyenleri geri getireceğim. Akarsular boyunca tökezlenmeyecekleri düz bir yolda yürüteceğim onları. Çünkü ben İsrail'in babasıyım. Efraim de ilk oğlumdur. Yeremya 31 ayet 9. Ağlaya ağlaya gelecekler, benden yardım dileyenleri geri getireceğim. İsrail'in babasıyım ben diyor Rab. Efraim de benim ilk oğlumdur. Tanrı hiçbir zaman birey olarak, fert olarak herhangi bir İsrail'in babası olduğunu söylememiştir. Kulum Musa ve kulum Davut demiştir. Ama ulusun tamamından bütün bir beden olarak söz ettiğinde ben İsrail'in babasıyım der. 10. ayet. Rabbin sözünü dinleyin ey uluslar, uzaktaki kıyılara duyurun. İsrail'i dağıtan onu toplayacak, sürüsünü kollayan çoban gibi kollayacak onu deyin. Değerli dinleyicilerimiz, Tanrı'nın bana her gün dünyanın her tarafına erişen bir radyo hizmeti verdiğinden ötürü mutluyum. Öylesine mutluyum ki Tanrı'nın da söylediğine inandığım şekilde denizdeki adaların da mesajı işitmelerini istediğini söyleyebilirim. Bütün insanların. Bütün insanların İsrail'i dağıttığını duymalarını istiyorum. Bu onlar üzerinde bir yargıydı ama Tanrı onları sonsuz bir sevgiyle sever ve onları ülkelerine geri getirecektir. Bu ileride olacaktır. Tanrı İsrail'i seviyor ve onu yargıladı. Bu hem acı ve hem de tatlı bir mesajdır. Yeremye'yi okurken sürekli olarak bir sevinç hüzmesi görüyoruz ama bir üzüntü bulutu da vardır. Aynı anda hem tatlı hem de ekşi olan Çin yemekleri gibi. Tanrı İsrail'i yargıladı ama aynı zamanda da İsrail'i dağıtan onu toplayacak. Sürüyü kayıran bir çoban gibi onu kayıracak dedi. Ve bir çoban sürüsünü gerçekten de kayırır. Tanrı neler yapacağını söylemeyi daha bitirmedi. 31. bölümün 13-14. ayetlerde şöyle diyor. O zaman erden kızlar, genç yaşlı erkekler hep birlikte oynayıp sevinecek. Yaslarını coşkuya çevirecek, üzüntülerini avutup onları sevindireceğim. Kahinleri bol yiyecekle doyuracağım. Halkım iyiliklerimle doyacak diyor Rab. Sizi bilmem değerli dostum. Ama bunu işitince benim içimden Rab'be hamdolsun, Tanrı'ya şükürler olsun diye bağırarak şapkamı havaya atmak geliyor. Tanrı İsrail için böyle yapacağını söylemektedir. Bırakalım söylesin çünkü bunu yapmayı istemektedir. Buna karşın İsrail'in o anki durumu üzüntü vericiydi. Trajikti. Tanrı'ya karşı asilik etmişlerdi ve Tanrı'ya sırtlarını dönmüşlerdi. Ne zamana kadar bocalayıp duracaksın ey dönek kız diyor Tanrı Yeremye peygamber aracılığıyla Yeremye 31 ayet 22'de. Ne zamana kadar bocalayıp duracaksın ey dönek kız. Rab dünyada yeni bir şey yarattı. Kadın erkeği koruyacak. Bu ayetin Mesih'in bakireden doğuşundan söz ettiğine inanan kişiler vardır. Ve bu olasılığı göz ardı etmek için bir neden göremiyorum. 31. ayetten başlayarak Tanrı'nın İsrail'e 12 oymağın tümüyle yapmayı istediği yeni antlaşmayı görüyoruz. Ve eğer siz oymaklardan onunun kayıp olduğunu düşünüyorsanız Tanrı böyle düşünmemektedir. Tanrı bu antlaşmayı 12 oymağın hepsiyle yapacaktır. İsrail halkıyla ve Yahuda halkıyla yeni bir antlaşma yapacağım günler geliyor diyor Rab. Atalarını Mısır'dan çıkarmak için ellerinden tuttuğum gün onlarla yaptığım antlaşmaya benzemeyecek. Onların kocası olmama karşın bozdular o antlaşmamı diyor Rab. Ama o günlerden sonra İsrail halkıyla yapacağım antlaşma şudur diyor Rab. Yasamı içlerine yerleştireceğim. Yasamı onların yüreklerine yazacağım. Ben onların Tanrısı olacağım. Onlar da benim halkım olacaklar. Bu yeni antlaşma Sina Dağı'nda Musa peygambere verilen antlaşmadan farklı olacaktı. Aradaki büyük fark bunun soğuk taşlar üzerine yazılmış bir antlaşma değil, insanların yüreklerine yazılacak bir antlaşma olacağıydı. Bundan böyle kimse komşusunu ya da kardeşini Rabbi tanıyın diye eğitmeyecek. Çünkü küçük büyük hepsi tanıyacak beni diyor Rab. Çünkü suçlarını bağışlayacağım, günahlarını artık anmayacağım. Yeremye 31 ayet 34. Günahları bağışlanacak. Tanrı'nın bu antlaşmayı İsrail için nasıl onayladığına dikkat edin. Gündüz ışık olsun diye güneşi sağlayan, gece ışık olsun diye ayı yıldızları düzene koyan, dalgaları kükresin diye denizi kabartan Rab, onun adı her şeye egemen Rab'dir, diyor ki, eğer kurulan bu düzen önümden kalkarsa, İsrail soyu sonsuza dek önümde ulus olmaktan çıkar, diyor Rab. Yeremye 31, 35, 36. ayetler. Bu değerli dostum, bu antlaşma hiçbir zaman değişmeyecek ya da feshedilmeyecektir. Ayın yörüngesini değiştiremeyeceğimiz ya da onu gökyüzünden indiremeyeceğimiz gibi Tanrı'nın İsrail'le antlaşması da değiştirilemez. İnsanlar aya gittiklerinde 100 kilo kaya getirdiler. Bunu birkaç milyon yıl boyunca yapmaya devam edersek belki sonunda ayın tamamını yeryüzüne getirebiliriz ama bunu yapacağımızı sanmıyorum. Tanrı onlarla yapacağı antlaşmanın sonsuza dek sürecek bir antlaşma olduğunu söylemektedir. Şimdi 32. bölüme bakalım. Bölüm 32'de Yeremya peygamber hapistedir. Yeruşalim Nebukadnetsar tarafından kuşatılmıştır. Buna karşın Yeremya Anatot'ta bir emlak alır. 32. bölümün 1 ve 2. ayetleri şöyle diyor. Yahuda kralı Sidkiya'nın 10. Nebukadnetsar'ın 18. yılında Rab Yeremya'ya seslendi. O sırada Babil kralının ordusu Yeruşalim'i kuşatmaktaydı. Peygamber Yeremya, Yahuda kralının sarayındaki muhafız avlusunda tutukluydu. Yeremya'nın zamanı nasıl tanımladığına dikkat edin. Sidkiya'nın 10. yılında, bu Nebukadnetsar'ın Yeruşalim'i kuşatıp yıktığı yıldı. Gerçekten de karanlık zamanlardı. Amcan Şallum oğlu Hanemel sana gelip Anatot'taki tarlamı satın al. Çünkü en yakın akrabam olarak tarlayı satın alma hakkı senindir diyecek. Yeremya 32 ayet 7. Rab Yeremya'ya akrabası Hanemel'den bir tarla alma fırsatını bulacağını söylemişti. Böylece diyor 9. ayette Anatot'taki tarlayı amcamın oğlu Hanemel'den satın aldım. Tarlaya karşılık kendisine 17 şekel gümüş tartıp ödedim. Yahuda'nın tarihinin en karanlık saatinde Yeremya emlak alır. Aslında bu dönemde emlak satma zamanıdır. Sanırım Yeruşalim ve etrafındaki bölgelerdeki emlakçılar emlaklarını mümkün olduğu kadar çabuk satmaya bakıyorlardı. Yeremya neden böyle bir zamanda emlak aldı? Tanrı ülkelerine döneceklerini söylediğinde ona inandığını göstermek için değerli dostum. Bu çok harika bir şeydir. Ama Yeremya'nın kendisi için yanıtlaması çok zor bir sorusu vardı ve bunu izleyen ayetlerde bu soruyu duada Rab'be getirir. Tarlanın satış belgesini Narya oğlu Baruk'a verdikten sonra Rab'be şöyle yakardım diyor Yeremya. Ey egemen Rab! Büyük gücünle, kudretinle yeri göğü yarattın. Yapamayacağın hiçbir şey yok. İşte kenti ele geçirmek için kuşatma rampaları yapıldı. Kılıç, kıtlık, salgın, hastalık yüzünden kent saldıran kildanlara teslim edilecek. Söylediklerin yerine geldi. Sen de görüyorsun. Yine de egemen Rab, kent kildanlara teslim edileceği halde sen bana tarlayı çağırdığın tanıklar önünde gümüşle satın al dedim. Yeremya'nın sorusu kendisinin yanıtlayamayacağı kadar zordu ama Tanrı için çok zor değildi. 18-23. ayetlerde Yeremya, Babil'in İsrail'i tarih boyunca koruyup onun ihtiyaçlarını sağlayışını nakletmektedir ama şimdi durum çok ciddidir. İşte diyor Yeremya 32-24-25. ayetlerde kenti ele geçirmek için kuşatma rampaları yapıldı. Kılıç, kıtlık, salgın hastalık yüzünden kent saldıran kildenlere teslim edilecek. Söylediklerin yerine geldi, sen de görüyorsun. Yine de egemen Rab, kent kildenlere teslim edileceği halde sen bana tarlayı çağırdığın tanıklar önünde gümüşle satın al dedin. 24-25. ayetler. Yeremya iki yüzlü değildi. Yeri ve göğü yaratan Tanrı'ya, İsrail'e bu kadar harika bir şekilde bakan Tanrı'ya güveniyor. Ama şimdi kildeniler kentin tam dışındadırlar ve kenti alacaklardır. Ve buna karşın Tanrı Yeremya'ya bir tarla almasını söylemiştir. Yeremya itaat etmiş ama tarlayı neden aldığını anlayamamıştır. Bu yüzden sorusunu Rab'be götürüyor. Dostum, neden diye sormak yanlış bir şey değildir. Eğer bir kuşkunuz ya da bir sorunuz varsa bu konuyu Rab'le konuşun. Bizden bunu yapmamızı ister. Bazen gördüğümüz şu dindar iki yüzlü maskeyi takmayın. Tanrı'ya güvendiğini söylerken ağlıyor, şikayet ediyor ve neden diye soruyor. Yeremya gibi dürüst olalım. Rab'be itaat etti ama kuşkularını itiraf etti. Bunları duada Rabbe götürdü. Tanrı Yeremya'nın duasını 26-44. Ayetlerde yanıtlıyor. Bunun üzerine Rab Yeremya'ya şöyle seslendi. Bütün insanlığın Tanrısı Rab benim. Var mı yapamayacağım bir şey? 26-27. Ayetler. Rab hiçbir şeyin kendisi için fazlasıyla zor olmadığını belirterek başlıyor. Siz bu kent için kılıçla, kıtlıkla, salgın hastalıkla Babil kralının eline veriliyor diyorsunuz. Ama şimdi İsrail'in Tanrısı Rab diyor ki, kızgınlıkla, gazapla, büyük öfkeyle onları sürdüğüm ülkelerden hepsini toplayacağım. Onları buraya geri getirip güvenlik içerisinde yaşamalarını sağlayacağım. Onlar benim halkım olacak, ben de onların Tanrısı olacağım. Tek bir yürek, tek bir yaşam tarzı vereceğim onlara. Gerek kendilerinin, gerekse çocuklarının iyiliği için benden hep korksunlar. Onlarla kalıcı bir antlaşma yapacağım. Onlara iyilik etmekten vazgeçmeyecek, benden hiç ayrılmasınlar diye yüreklerine Tanrı korkusu salacağım. 36-40. Ayetler. Tanrı şehri kildenlere veriyor ve kendi zamanında şehri kildenlerden kurtaracak. Onlara iyilik etmekten sevinç duyacağım. Gerçekten bütün yüreğimle, bütün canımla onları bu ülkede dikeceğim. Rab diyor ki, bu halkın başına bütün bu büyük felaketleri nasıl getirdiysem, onlara söz verdiğim bütün iyilikleri de öyle sağlayacağım. 41 ve 42. ayetler. Değerli dostum, şimdi Yahve, Yahuda'yı yargıya teslim etmektedir. Gelecekteki bir günde onları merhamet içerisinde kurtaracaktır. Bu onun vaadidir. Tanrı'ya gidip ona neler hissettiğimizi bildirdiğimizde, Yeremya'ya yaptığı gibi değerli dostum, bizim de yüreklerimize cesaret verecektir. Dostum, değerli dinleyicim, kardeşim, kendisine gelmenizi istiyor Rab.